Ayrım 11, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 159. 17. Bölüm, Arabistan'ın Gözyaşları. Halvorsen Harry'nin ofise girdiğini görünce çok şaşırdı. "Geldin mi? Saat daha?" "Uyuyamadım," diye mırıldanan Harry kollarını kavuşturarak bilgisayar ekranının karşısına oturdu. "Bu makineler de amma yavaş." Halvorsen omzunun üstünden baktı. "İnternetteyken her şey veri aktarım hızına bağlıdır. Sen şimdi standart ISDN bağlantısı kullanıyorsun. Ama merak etme, yakında geniş banta geçeceğiz. Daha genç Nerings Leave gazetesinde haber mi arıyorsun?"
"Ha, evet."
"Arne Albu'yla mı ilgili? Vigdis Albu'yla konuştun mu?"
"Evet."
"Banka soygunuyla ne alakaları varmış?" Harry başını kaldırıp bakmadı. Bu meselenin soygunla ilgili olduğunu söylememişti ama olmadığını da söylememişti. Dolayısıyla iş arkadaşının meselenin soygunla ilgili olduğunu varsayması doğaldı. Tam o anda Arne Albu'nun yüzü ekranı doldurunca Harry yanıt vermekten kurtuldu. Adamın sımsıkı bağlanmış kravatının yukarısındaki yüzünde Harry'nin o gün gördüğü en geniş gülümseme vardı kesinlikle. Halvorsen dudaklarını şapırdatarak yüksek sesle okudu.
"Aile şirketine karşılık 30 milyon, otel zinciri Choice'un dün Albu AS'nin bütün hisselerini satın almasından sonra bugün Arne Albu 30 milyon kronu hesabına geçirecek. Albu şirketini satmasının en büyük sebebinin ailesine daha fazla zaman ayırmak isteği olduğunu söylüyor. Çocuklarımın büyümelerini görmek istiyorum," dedi Albu röportajda. "Ailem en önemli yatırımım."
Harry yazdırma tuşuna bastı.
"Yazının geri kalanını okumak istemiyor musun?"
"Hayır, fotoğrafı istiyorum sadece," dedi Harry.
"Bankada 30 milyonu varken banka soygunculuğuna mı başlamış?"
"Sonra açıklarım," dedi Harry koltuğundan kalkarken. "Bu arada bir e-postayı kimin gönderdiği nasıl bulunur?"
"Adres e-postada yazar."
"O da telefon rehberinde yazılıdır, öyle mi?"
"Hayır ama e-postanın hangi ileti hizmet sunucusundan gönderildiğini bulabilirsin. Sunucuda istemci adreslerinin listesi vardır. Gayet basit. İlginç bir e-posta mı aldın?"
Harry başını salladı.
"Bana adresi verirsen göndereni hemen bulurum," dedi Halvorsen.
"Tamam, bol.com diye bir sunucu duydun mu hiç?"
"Hayır ama bakarım. Adresin geri kalanı ne?"
Harry durakladı. "Unuttum," dedi.
Harry garajdaki arabalardan birine binip Grönland'a ağır ağır ilerledi. Sert rüzgarlar estikçe kaldırımlardaki dünkü güneşin kuruttuğu yapraklar döne döne havalanıyordu. İnsanlar elleri ceplerinde, başlarını omuzlarının arasına kıstırarak yürüyorlardı. Harry Pilestredet'e bir tramvayın peşine takıldı ve radyoda NRK haber bültenini buldu. Bültende Stine Gretta vakasından hiç bahsedilmedi. Sert geçen Afrika kışının yüz binlerce mülteci çocuğun ölümüne yol açmasından korkuluyordu. Bir Amerikalı asker öldürülmüştü. Askerin ailesiyle yapılan röportaj yayınlandı. İntikam istiyorlardı. Bislett trafiğe kapalıydı ama tali yol vardı.
"Evet."
Kapı interkomundan gelen bu tek sözcük Astrid Monsell'in ağır nezle olduğunu anlamak için yeterliydi.
"Harry Hall, şimdiye kadarki yardımlarınız için teşekkürler. Birkaç sorum daha olacak. Zamanınız var mı?"
Kadın yanıt vermeden önce burnunu iki kez çekti.
"Konu nedir?"
"Böyle dışarıdan sormamayı yeğlerim."
Kadın burnunu iki kez daha çekti.
"Müsait değil misiniz?" diye sordu Harry.
Kilit vızıldayınca Harry kapıyı iterek açtı. Harry merdivenden çıkarken Astrid Monsell koridorda duruyordu. Omuzları şalla örtülüydü ve kollarını kavuşturmuştu.
"Sizi cenazede görmüştüm," dedi Harry.
"En azından bir komşusu gelse iyi olur diye düşündüm," dedi kadın. Megafonla konuşuyor gibiydi.
"Bu kişiyi tanıyor musunuz acaba?"
Kadın kenarları kıvrık fotoğrafı gönülsüzce aldı.
"Hangisini?"
"Aslında herhangi birini." Harry'nin sesi merdiven boşluğunda yankılanıyordu.
Astrid Monsell fotoğrafa baktı. Uzun uzun. Kadın başını hayır anlamında salladı.
"Emin misiniz?"
Kadın başıyla onayladı.
Anna'nın sevgilisi var mıydı?"
"Hangisini soruyorsunuz?"
Harry derin bir nefes aldı. "Birden fazla mı vardı yani?"
Kadın omuz silkti. "Bu binada bütün sesler duyulur. Merdivenler gıcırdıyordu diyeyim."
"Ciddi bir ilişkisi var mıydı?"
"Hiçbir fikrim yok."
Harry bekledi. Kadının suskunluğu uzun sürmedi.
Bu yaz Anna'nın posta kutusuna üstünde bir isim yazılı bir kağıt parçası yapıştırılmıştı. Bu önemli mi bilmiyorum gerçi.
Öyle mi?
Anna'nın el yazısıydı galiba. Eriksen ismi yazılıydı sadece. Kadın ince dudaklarıyla hafifçe gülümsedi. Belki de bu bir soyadıydı ve adam ismini yazmayı unutmuştu. Her neyse o kağıt parçası bir hafta sonra ortadan kayboldu.
Harry trabzandan aşağıya baktı, merdivenler dikti. Ama bir hafta fena sayılmaz yine de, değil mi?
Bazı insanlar için belki, dedi kadın elini kapı koluna koyarak. Artık gitmeliyim, e-posta geldi, duyuyorum.
Bir yere kaçmıyor ya.
Kadın yine hapşırma krizi geçirdi. Cevap yazmam gerek, dedi yaşlı gözlerde. Yazardan, çevirimi konuşuyoruz.
Öyleyse çabuk olayım, dedi Harry. Şuna da bir bakmanızı istiyorum sadece.
Kadına bir kağıt yaprağı verdi. Kadın kağıdı kaldırıp inceledi ve ardından gözlerini yukarıya Harry'e şüpheyle çevirdi.
İyice bakın, dedi Harry. Acele etmeyin.
Hiç gerek yok, dedi kadın kağıdı geri verirken.
Harry'nin emniyet müdürlüğünden Kjolberg Gata 21A'ya yürümesi 10 dakika sürdü. O yıpranmış kârgir bina, eskiden tabakhane, matbaa, demir imalathanesi ve muhtemelen başka birçok şeye ev sahipliği yapmıştı. Oslo'da bir zamanlar sanayi olduğunu anımsatıyordu. Şimdi ise binaya Krims Tekniks yerleşmişti. Yeni ışıklandırmalara ve içerisinin modernliğine karşın binada endüstriyel bir hava vardı hala. Harry Weber'i büyük soğuk odalardan birinde buldu.
''Ha siktir!'' dedi Harry. ''Kesinlikle emin misin?''
Weber bezgince gülümsedi. ''Şişedeki parmak izi o kadar net ki, arşivlerimizde olsa bilgisayar mutlaka bulurdu. %110 emin olmak istersek bütün arşivleri tek tek kontrol edebiliriz tabii. Ama bu haftalar alır ve bir şey bulamayız, orası kesin.''
''Kusura bakma!'' dedi Harry. ''Katilin kimliğini bulacağımızdan o kadar emindim ki, öyle bir adamın daha önce hiç tutuklanmamış olması ihtimali sıfıra yakındır diye düşünmüştüm.
Arşivlerimizde olmaması başka yerlere bakmamız gerektiği anlamına geliyor, o kadar. Hem en azından artık elimizde somut kanıtlar var. Bu parmak izi ayrıca Kirkevayın'da bulunan lifler. Adamı bulabilirsen elimizde onun soyguncu olduğunu ispatlayacak kanıtlar var. Helgesen!
Geçip gitmekte olan genç bir adam hemen yanaştı.
''Akerselva'da bulunan bu kep bana verildiğinde torbasının ağzı açıktı.'' diye homurdandı Weber. ''Burası Dingo'nun ahırı değil, anladın mı?''
Başıyla onaylayan Helgesen Harry'e anlamlı anlamlı baktı.
''Sıkma canını.'' dedi Weber tekrar Harry'e dönerek. ''En azından bugün Ivarson'un başına gelen şeyi yaşamak zorunda kalmadın.''
''Ivarson mu?
Bugün kanalda olanları duymadın mı?''
Harry başını hayır anlamında sallayınca Weber kıkırdayıp ellerini ovuşturdu.
Öyleyse seni güzel bir hikaye anlatarak yolcu edeyim, Hall.
Weber'in anlatımı yazdığı polis raporlarına çok benziyordu. Duygulardan, ses tonlarından ve yüz ifadelerinden bahsetmeden eylemleri üstün körü özetliyordu. Ama Harry boşlukları doldurmakta zorlanmadı. Pas Rune Ivarson'la Weber'in A kanadındaki ziyaretçi odalarından birine girdiklerini, kapının arkalarından kapandığını duyabiliyordu. İki odada resepsiyon masasının yanındaydı ve ailelere ayrılmıştı. Mahkumlar birilerinin sıcak bir hava katmaya çalıştığı, belli başlı bazı eşyayla döşenmiş, plastik çiçeklerle süslenmiş ve duvarında bir çift solgun sulu boya resim asılı duran bir odada en yakınları, en sevdikleriyle birkaç dakikalığına birlikte olmanın huzurunu yaşayabiliyorlardı. Ivarson'la Weber odaya girdiklerinde Raskol ayaktaydı. Koltuk altında kalın bir kitap vardı ve ortadaki alçak masada hazırlanmış bir satranç tahtası duruyordu. Raskol içeri girenlere acılı kahverengi gözleriyle tek kelime etmeden baktı. Üstündeki paltoyu andıran beyaz gömlek dizlerine kadar iniyordu neredeyse. Huzursuzlanan Ivarson uzun boylu ve zayıf çingeneye oturmasını sertçe söyledi. Raskol hafifçe gülümseyerek bu emre uydu. Ivarson yanına soruşturma ekibindeki genç polisleri değil, Weber'i almıştı. Çünkü bu yaşlı tilkinin Raskol'u anlamasına katkıda bulunabileceğini düşünüyordu. Weber bir sandalyeyi kapıya yaslayıp not defterini çıkardı. Ivarson ise ünlü mahkumun karşısına oturdu.
''Lütfen, Politiav Delingesiev Ivarson'' dedi Raskol, polisi oyunu başlatmaya eliyle davet ederek.
''Buraya oyun oynamaya değil, bilgi almaya geldik.'' diyen Ivarson,
Bokstad Vayen'de yapılan soygunun 5 fotoğrafını masanın üstüne yan yana dizdi.
''Bu kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyoruz.''
Raskol fotoğrafları peş peşe alıp hafifçe ığımlayarak inceledi. Hepsine baktıktan sonra ''Kalem alabilir miyim?'' diye sordu. Weber'le Ivarson bakıştılar.
''Benimkini al.'' diyen Weber ona bir dolma kalem uzattı. ''Tükenmez kalemi yeğlerim.'' dedi Raskol gözlerini Ivarson'dan ayırmadan.
Pas omuz silkip cebinden bir tükenmez kalem çıkardı ve Raskol'a verdi.
''Her şeyden önce boya kartuşlarının temel ilkesini açıklamak istiyorum.'' dedi Raskol.
Ivarson'un Den Norske Bankası logosunu taşıyan beyaz kaleminin içini açmaya başlarken.
''Bildiğiniz gibi banka çalışanları soygun ihtimaline karşı paraların arasına boya kartuşu yerleştirirler hep. Kartuş paralarla birlikte ATM'ye konur. Bazı kartuşlar bir verici ile bağlantılıdır ve örneğin bir çantaya konuldukları anda etkinleşir. Bazıları ise örneğin bankanın ana kapısının tepesindeki düzeneğin altından geçerken etkinleşir. Kartuşta bir mikro verici bulunabilir ve alıcıdan örneğin 100 metre uzaklaşınca patlayabilir. Bazıları ise zaman sayaçlıdır, etkinleştikten belirli bir süre sonra patlar. Kartuş her türlü formatta olabilir ama banknotların arasına gizlenebilecek kadar küçük olmalıdır. Bazıları şu kadardır. Raskol baş ve işaret parmaklarını 2 santim ayırdı. Patlama soyguncu için tehlikeli değildir. Asıl sorun boyadır, mürekkeptir.
Tükenmez kalemin kartuşunu çıkardı.
Babam mürekkep imalatçısıydı. Eskiden demirli mürekkep yapımında Arap sakızı kullanıldığını öğretti bana. Akasya'dan elde edilen bu sakıza Arabistan'ın gözyaşları deniyor. Çünkü şu boyutta sarımtırak damlalar halinde sızıyor.
Adam baş ve işaret parmaklarıyla ceviz büyüklüğünde bir halka oluşturdu.
Sakız mürekkebi koyulaştırıyor ve yüzey gerilimini azaltıyor. Demir tuzlarının da sıvı halde kalmasını sağlıyor. Çözücü de gerekiyor. Çok eskiden yağmur suyu veya beyaz şarap tavsiye edilirdi ya da sirke. Dedem derdi ki düşmanına yazacaksan mürekkebe sirke kat, dostuna yazacaksan şarap kat.
Ivarson genzini temizledi ama Raskol konuşmayı sürdürdü.
Başlangıçta mürekkep görünmezdir, kağıtla temasa geçince görünür hale gelir. Boya kartuşlarındaki kırmızı partiküller banknotlarla temasa geçince bir kimyasal reaksiyon başlar ve silinmesi imkansız izler kalır. O paraların çalıntı olduğu bellidir artık.
''Boya kartuşlarının nasıl çalıştığını biliyorum.'' dedi Ivarson. ''Benim asıl bilmek istediğim...''
''Sabırlı ol sevgili Politiyav Delingsiyev. Bu teknolojinin büyüleyici yanı son derece basit olması. Öyle basit ki ben bir boya kartuşu yapıp istediğim yere koyabilirim ve belirli bir uzaklıktan patlatabilirim. Gerekli bütün malzemeler bir sefer tasına sığar.''
Weber not tutmayı kesmişti.
''Ama kartuşun teknolojisi önemli değil, Pas Ivarson. Önemli olan suçlunun ifşa edilmesidir.''
Raskol neşeyle ağzı kulaklarına vararak gülümsedi.
''Mürekkep soyguncunun giysileriyle derisine de bulaşır ve ellerine bulaştı mı yıkanarak çıkarılması mümkün değildir. Pontius Pilatus'la Yehuda gibi değil mi? Kanlı eller, kanlı para. Yargıcın ıstırabı, muhbirin cezası.''
Raskol mürekkep kartuşunu yere masanın arkasına düşürdü. Onu almak için eğilince Ivarson Weber'e not defterini istediğini işaret etti.
''Dediğim gibi oyun oynamaya gelmedik.''
''Oyun oynamaya değil, evet.'' dedi Raskol kalemi yavaşça birleştirirken. ''Paraları çalan adamın ismini söyleyeceğime söz vermiştim değil mi?''
''Anlaşmamız buydu, evet.'' dedi Ivarson.
Raskol'un yazmaya başladığını görünce öne eğildi. ''Biz Müslüman çingeneler anlaşmalarımıza sadığızdır.'' dedi Raskol. ''Sadece soyguncunun değil, düzenli olarak gittiği fahişenin de adını yazacağım. Bir de geçenlerde kızının kalbini kıran bir delikanlının dizini parçalasın diye başvurduğu adamın adını. Bu bahsettiğim adam o işi yapmayı reddetti bu arada.''
''Ah harika!''
Ivarson hızla Weber'e dönüp heyecanla sırıttı.
''Al.''
Raskol not defteriyle kalemi Ivarson'a uzattı. Ivarson heyecanla okudu. Neşeli gülümseyişi soldu.
''Ama!'' diye kekeledi. ''Helge Clementsen, şube müdürü.''
Ivarson'un aklına bir fikir geldi birden.
''Bu işin içinde mi?''
''Oldukça'' dedi Raskol. ''Paraları o aldı değil mi?''
''Alıp soyguncunun çantasına koydu.'' diye homurdandı Weber kapıdan.
Ivarson'un yüzündeki merak giderek hiddete dönüştü.
''Bu ne saçmalık, bana yardım edeceğine söz vermiştin.''
Raskol sağ elinin serçe parmağının uzun, sivri tırnağını inceledi. Sonra ciddiyetle onaylarcasına başını sallayarak masanın üstüne eğildi ve Ivarson'a yaklaşmasını işaret etti. ''Haklısın.'' dedi. ''Sana bir tavsiye. Hayatı tanı. Oturup çocuğunu seyret. Yitirdiğin şeyleri bulman zor ama mümkün.'' Pas'ın sırtına pat pat vurdu ve satranç tahtasını gösterdi.
''Sıra sende, Politiyav Delinçiyev.''
Ivarson Weber'le birlikte kanaldan Botsen hapishanesini emniyet müdürlüğüne bağlayan uzun yeraltı tünelinden geçerken öfkeden köpürüyordu.
''Yalan söylemeyi icat eden ırktan birine güvendim.'' diye fısıldadı öfkeyle. ''Bir çingeneye güvendim yahu.''
Sesi tuğla duvarlardan yankılandı. Weber hızlı adımlarla yürüyordu. Soğuk rutubetli tünelden çıkmak istiyordu. Kanal mahkumları sorgu için emniyet müdürlüğüne götürmekte kullanılıyordu ve burada gerçekleşen olaylarla ilgili birçok söylenti vardı. Ivarson yürürken takım elbisesinin ceketini düzeltti.
''Bana söz ver Weber, bundan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı?''
Weber'e dönerek tek kaşını kaldırdı. Weber usulca tamam dedi ve tam o anda kanal duvarlarının turuncu olduğu kısma vardıklarında hafif bir patlama sesi duydu. Ivarson göğsünü tutarak dehşetle haykırdı ve bir su birikintisine dizüstü düştü. Weber dönüp tünelde sağa sola bakındı. Kimse yoktu. Sonra tekrar pasa döndü. Ivarson kırmızı lekelerle kaplanmış eline bakıyordu.
''Kanıyor!'' diye inledi Ivarson. ''Ölüyorum!''
Weber adamın gözlerinin pörtlediğini gördü. ''Ne?'' diye sordu Ivarson ağzı açık kalan Weber'e bakarken titrek sesle.
''Kuru temizlemeciye gitmen gerekecek.'' dedi Weber.
Ivarson aşağıya baktı. Kırmızı boya gömleğinin ön kısmının tamamına ve küf yeşili ceketinin bir kısmına yayılmıştı. ''Kırmızı mürekkep.'' dedi Weber. Ivarson Den Norske Bankası kaleminin kalıntılarını çıkardı. Mikro patlama kalemi ortadan ikiye bölmüştü. Ivarson dizlerinin üstünde kalarak gözlerini kapatıp soluklarının normale dönmesini bekledi. Sonra gözlerini Weber'e dikti.
''Hitler'in en büyük günahı neydi biliyor musun?'' diye sordu temiz elini uzatarak.
Weber Ivarson'u elinden tutup çekerek ayağa kaldırdı. Ivarson geldikleri tarafa kısık gözlerle baktı.
''Çingenelerin kökünü kazımamasıydı.''
''Bundan kimseye bahsetmeyeceksin.'' diye taklit etti Weber kıkırdayarak. Ivarson dosdoğru garaja, oradan da evine gitti. Derisindeki mürekkep lekesi en az 3 gün çıkmazmış. Harry başını hayretle salladı. ''Raskol'a ne yaptınız peki?'' Weber omuz silkti. ''Ivarson onu tek kişilik hücreye koyduracağını söyledi. Gerçi bunun hiç faydası olmaz bence. O adam farklı.'' ''Farklı demişken Beate ile sen neler yapıyorsunuz? Bu parmak izinden başka bir şey bulabildiniz mi?'' Harry başını hayır anlamında salladı. ''O kız özel.'' dedi Weber. ''Babasını görüyorum onda. İyi bir polis olabilir.''
''Olabilir. Babasını tanır mıydın?''
Weber başıyla onayladı. İyi adamdı, vefalıydı. Öyle ölmesi kötü oldu. O kadar deneyimli bir polisin öyle hata yapması tuhaf.
Hata değildi bence dedi Weber bir kahve fincanını lavaboda yıkarken.
Ya? Weber bir şeyler mırıldandı.
Ne dedim Weber? Hiç diye homurdandı adam. Bir sebebi vardı herhalde. Tek söylediğim bu.
''Boldekom bir sunucu olmalı.'' dedi Halvorsen. ''Tek söylediğim şu ki hiçbir yerde kayıtlı değil. Örneğin Kiev'deki bir bodrumda olabilir. Anonim kullanıcıları birbirlerine özel porno filan gönderiyorlardır belki de. Ne bileyim. Bizler sıradan fanileriz sadece. O ormanda gizlenmek isteyen insanları bulamayız. Sana bir kan tazısı lazım. Yani gerçek bir uzman.''
Kapı öyle hafif çalındı ki Harry duymadı ama Halvorsen ''Girin!'' diye seslendi. Kapı ihtiyatla açıldı.
''Selam!'' dedi Halvorsen gülümseyerek. ''Beate değil mi?''
Kadın başıyla onaylayıp çabucak Harry'e baktı.
''Sana ulaşmaya çalışıyordum. Listedeki cep numaran...'' ''Cep telefonunu kaybetti.'' dedi Halvorsen ayağa kalkarak. ''Otur da sana bir Halvorsen espressosu hazırlayayım.''
Kadın duraksadı. ''Teşekkürler. Ama Harry'e acı evinde bir şey göstermem gerekiyor. Zamanın var mı Harry?''
''Bol bol var.'' dedi Harry koltuğuna yaslanarak. ''Weber kötü haberler verdi sadece. Uyan parmak izi bulamamış. Raskol da bugün Ivarson'u Tonga'ya bastırmış.''
Kötü haber dediğim bu mu? Beyate kendini tutamamıştı. Ağzını kaygıyla kapadı. Harry ile Halvorsen güldüler. Seni tekrar görmek güzel Beyate dedi Halvorsen. Beyate ile Harry çıkarlarken yanıt alamadı. Yalnızca Harry'nin meraklı bakışlarına hedef olup odanın ortasında biraz utanmış halde kala kaldı. Harry acı evindeki iki kişilik IKEA kanepenin üstüne serilmiş buruşuk battaniyeyi fark etti. Dün gece burada mı uyudun? Biraz kestirdim sadece diyen kadın video oynatıcıyı çalıştırdı. Bu karedeki infazcıyla Şitine'ye bak. Ekranı gösterdi, soyguncu hareketsiz duruyordu ve Şitine ona yaslanmış haldeydi. Harry ense tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Burada bir şey var değil mi dedi kadın. Harry soyguncuyu inceledi, sonra da Şitine'yi ve ne olduğunu bulamadığı bir şeyi aramak için videoyu defalarca seyretmesinin sebebinin bu donmuş sahne olduğunu fark etti. Ne diye sordu, senin gördüğün benimse göremediğim şey ne? Görmeye çalış. Çalıştım zaten. Görüntüyü retinana kaydet, sonra da gözlerini kapa ve hisset. Cidden? Haydi ama Harry, kadın gülümsedi, soruşturma böyle yapılır değil mi? Harry ona biraz şaşkınlıkla baktı, sonra omuz silkli ve söyleneni yaptı. Ne görebiliyorsun Harry?
Göz kapaklarımın içine.
Odaklan, gördüklerini söyle.
Adamla kadında bir tuhaflık var duruşlarında.
Güzel, duruşlarının nesi tuhaf?
Duruşları, bilmiyorum, tuhaf işte.
Nasıl tuhaf?
Harry Wiglis Albu'nun evindeyken hissettiği gömülme duygusunu yaşadı. Stine Grette'nin oturduğu yerde öne eğilmiş olduğunu gördü. Kadın soyguncuya kulak kabartır gibiydi. Adam öldürmek üzere olduğu kişinin yüzüne kar maskesinin deliklerinin ardından bakıyordu. Ne düşünüyordu? Ya kadın ne düşünüyordu? Zamanda donmuş bu anda o kar maskeli adamın kim olduğunu bulmaya mı çalışıyordu?
Nasıl? Tuhaf! Diye yineledi Beyate.
Onlar. Elde tüfek, parmak tetikte, herkes mermere dönüşmüş. Kadın ağzını açıyor, Harry onun gözlerini görebiliyor. Dişlerinin arasındaki namluyu.
Nasıl tuhaf.
Fazla yakın duruyorlar.
Bravo Harry.
Harry gözlerini açtı, görüş alanında parlak, amibe benzer noktalar salınıyordu. Bravo mu diye mırıldandı, ne demek istiyorsun?
Baştan beri gördüğümüz şeyi kelimelere döktün. Kesinlikle haklısın Harry. Birbirlerine fazla yakın duruyorlar.
Evet, bunu söylediğimi duydun. Ama hangi anlamda fazla yakın?
Yeni tanışmış insanlar olarak.
Ha?
Edward Hall'u bilir misin?
Pek sayılmaz.
Antropologdur. İnsanların aralarında bıraktıkları mesafenin aralarındaki ilişkiyle bağlantılı olduğunu ilk kanıtlayan oydu. Gayet net bir şekilde kanıtladı.
Açıkla.
Birbirini tanımayan insanların arasındaki sosyal alan 1 ila 3,5 metre arasındadır. Durum elverişliyse bu kadar uzak durursun. Ama otobüs ve tuvalet kuyruklarına bak. Tokyo'daki insanlar birbirlerine daha yakın durmaktan rahatsızlık duymuyorlar. Ama kültürden kültüre büyük farklılıklar yok aslında.
Adam 1 metreden uzakta dursa kadınla fısıldayarak konuşamaz değil mi?
Evet ama kişisel alan diye bilinen mesafede kalması, yani 45 santim ile 1 metre uzakta durması yeterliydi. İnsanlar yabancılarla ve tanışlarla bu mesafeden konuşurlar. Oysa gördüğün gibi infazcıyla Stine Grette bu sınırı aşıyorlar. Mesafeyi ölçtüm, 20 santim. Yani mahrem alanın epey içindeler. O zaman karşındaki insana o kadar yakınsındır ki ister istemez onun yüzüne odaklanırsın, kokusunu alırsın ve vücut ısısını hissedersin. O alan partnerler ve yakın akrabalar içindir.
Dedi Harry, bu kadar çok şey bilmenden etkilendim ama bu insanlar epey gergin bir durumdalar.
Evet ama ilginç olan da bu işte diye haykırdı Beyate. Sesinin şiddetiyle uçup gitmekten korkarcasına koltuğun kolçağına sımsıkı tutunarak. İnsanlar Edward Hall'un bahsettiği sınırları mecbur kalmadıkça aşmazlar ve infazcıyla Stine Grette mecbur değiller.
Harry çenesini ovuşturdu. Tamam, mantık yürütmeyi sürdürelim.
Bence infazcı Stine Grette'yi tanıyordu dedi Beyate, hem de yakından.
Güzel, güzel. Harry yüzünü ellerine yaslayıp parmaklarının arasından konuştu. Yani Stine profesyonel bir banka soyguncusunu tanıyordu ve bu adam kusursuz bir soygun gerçekleştirdikten sonra Stine'yi vurdu. Bu düşünce zincirinin bizi nereye götüreceğini biliyorsun değil mi?
Bey atabaşı ile onayladı. Stine Gretti'yi araştırmaya hemen başlıyorum.
Harika. Sonra da onun mahrem alanına sık sık girmiş biriyle sohbet edelim.
11. ayrımın sonu. Sayfa 173.